Yine linç yedin değil mi?
Tabii.
Bu çekici onun çok altını hazırlıyor.
Yani ben de buradan tüm Sunderland taraftarlarına selam yollayayım. Ben Netflix'in böyle bir faydası var.
Hiç hayra alamet bir haberim yok yani. Hep böyle bize giren, bize yönlenen haberler. Başlayayım mı sen? Bir araya oyun haberiyle soğutmak ister misin?
Şimdi benim mutlu ülkelerden haberim var. Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür.
Ben Kerem.
İkisi Bir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Haftalık oyun ve gündem konularını konuşuyoruz.
Yılın her son hafta ikisi gibi. Biri bu arada.
Yılın son ikisi biri. Şaka tabii ki en sonunda gelecek. Öncelikle nasılsın? Şaka yapalım.
Yani ben iyiyim. Dünya gündeminde de aslında oyun ve teknoloji anlamında bilmiyorum oyunda ne var ne yok.
Boş yani Christmas
evet,
haftası
klasik yani yabancıların için. Biliyorsunuz Noel dönemi ayın onların 25'inde başlayıp yıl başına kadar devam eden tatilleri olduğu için zaten hep böyle olur. Ama Türkiye gündemi hiç öyle durmuyor. Değil. Yine kararnameler, asgari ücret, zam, bazı vergi değişiklikleri falan maşallah bizi hiç boş bırakmıyorlar.
Tabii tabii.
Bol bol bugün onları konuşacağız.
Öncesinde ama geçen haftadan birkaç yorum okumak istiyorum. Geçen hafta zaten başlığımızda ana konularımızdan biriydi. Bu işte bozulan TV'ye mahkeme kararı falan onları konuşmuştuk. Detayları bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Şimdi ben orada şöyle bir şey diyorum. İşte orada bir ömür biçiliyor ya televizyona. Ben de o biçilen ömrü değiştirirler belki. Yani o şekilde bir kaçak yola giderler gibi bir şey söylüyorum. Sen de beni düzeltiyorsun. O hani o şekilde markanın kendi başına karar verdiği bir şey değil. Ona çeşitli kuruluşlar karar veriyor diye düzeltiyorsun beni. Şimdi televizyonun kullanım ömrüyle alakalı bu konuda bir bilgim yok.
Bir de hani yine linç edin değil mi?
Tabii.
Bu çekici onun çok altını hazırlıyor.
Yani böyle bir bilgim yok. Ha, olabilir miydi? Olabilirdi. Ama neden? Çünkü ilgim de yok bu konuda. Ben o bir oyun editörü olarak burada varlığımı sürdürüyorum. O yüzden bir bilgim yok.
Ya teknoloji editörü de aslında. Ne bileyim, her şey
bir de çok detayın detayı bir bilgi bence değilsin bu biraz yani. Yok hiç. EYHBHPT gibi bir direkt donanım haber kullanıcısı bir yorum atmış. Sadece 6.38'i izledim hani o bu konuyu konuştuğumuz yer. Sağdaki arkadaş ben bilgisizliğini konuştururken soldaki düzeltti. İsim de yok bu arada yani Özgür.
Evet sağ sol gibi. Yani. İyi ben solcuyum. Sağcılık sana kaldı.
Bu kullanım sürelerinin keyfi değil yasayla bağlandığı konusunda hani bir bilgimin olmadığını söylüyor. Evet bir bilgim yok. Çünkü bu çok detayın detayı bir konu bana göre. Ya muhabbet dönsün diye böyle kasıtlı yapılıyor ya da dümdüz bir cehalet var. Mesela böyle bir şey bilmeyen birine ben cehalet eksikliği var demem. Çünkü o programın içerisinde ben yaklaşık 6-7 konudan çok bilgili bir şekilde bahsediyorum. tabii ki herkes her konuda uzman olacak diye bir kural yok demiş. Ama 15 konu verirse konuşacaksınız diye bir öncesini üstünden geçelim. Tabii ki biz konuştuk öncesinde bir her hafta bakıyoruz. Sende ne var bunu konuşacağız mı?
Ama çok yüzeysel konuşuyoruz. Biz zaten hani haberi sunan o bilgiye sahip olduğu için.
Evet, bir de zaten
biz birbirimize bırakıyoruz. Yani oyun tarafında benim çok bilgim yok. Komple Özgür'e bırakıyorum. Teknoloji tarafını ben alıyorum falan.
Ya bir de zaten geçiyor. Hani bu konu konuşulurken hani öncesinde seninle böyle detayları birbirimize verirken peki kullanım ömrü falan diye ben bunu çıkıp böyle bir şey yani bu herhangi bir senaryoda gerçekleşecek bir şey değil zaten. Biraz o yüzden büyük ihtimalle bu ve birazdan okuyacağım yorum sahipleri bu konuda bilgililer. Ve bu konuda bilgileri konusunda da çok sevinçli ve hani mutlu hissediyorlar bu konuyu bildiklerine dair. O yüzden benim bilmememe şaşırıyorlar.
Şaşırma değil, bayağı kızmışlar.
Tabii bir sonrakini gör şimdi. Onu da okuyayım hatta. Crash risk, böyle bir şey. Crash risk falan böyle bir şey. Sağdakine yine.
Nasıl oldu ya?
Sağdakine maaş veren Donanım Haber, hayır hasenat yapsa insanlara daha fayda görür. Bu elemana maaş mı ödenir? Bilgi zıvır zıvır zıvır zıvır zıvır zıvır.
Abartmasak marka. Öldürelim bir tanesini satayım. Allah çocuk bir tane bir hata yapmış. Kalk git lan burada.
Vallahi ya.
Tek başına zıvır.
Şey de çok garip. Şimdi o konu senin bilgili olduğun bir konu. Ya, sen sunuyorsun zaten. Yani, yok canım çok takmıyorum çok zaten. Yani. Şey çok garip. Hani bilgi sıfır. Bunun para mı verilir? Yani benim program boyunca anlattığım 6-7 konu hiç yani. Yer görmüyorum.
Özür dilerim.
Özür diliyorum buradan. Tüm şeyden. Burada iki yorum daha var hemen. YouTube tarafında bunlar da. Yusuf Buraer sağ olsun her videomuzun altına videolar süper yazıyor. Bu hafta kendisine bir selam gönderdi.
Yorumlar da süper.
Yani yorumlar da. Özellikle senin yorumun süper. Her hafta kalp atıyorum zaten. Bir de Eren Bostan. İki hafta önce futbol fanatikleriyle ilgili bir şey söylemiştin. Geçen hafta onu açıkladık. Yok bu sefer şöyle. Kerem genellemene katılıyorum. Futbol fanatiği bırak herhangi bir fanatik olup aklı başına bir insan görmedim.
Evet.
Futbol zaten.
Yani zaten adı üstünde fanatik yani. Hani çok artık normalin üst düzeyinde
kesinlikle bir
konu olduğu için ben de katılıyorum. Ama yani çok siz de hani futbol aşığıysanız ve bu tarz bizim konuştuğumuz gibi abuk sabuk şeyler yapmıyorsanız
değilsiniz,
üzerinize alın mı? Yani ne güzel, ne mutlu size. Siz doğrusunu yapıyorsunuz yani.
Ufak bir burada parantez açmak istiyorum. Ben Nintendo Switch fanatiği değilim. Her hafta denk geliyor. Para da almıyoruz.
Tabii canım, tabii. Yani ben burada... başlarda bu Nintendo olayında gerçekten şaka yapıyordum. Gitgide bu hafta da var galiba bir tane değil mi? Gitgide ulan şaka yapıyorduk ama galiba şakanın altında da bir gerçek var kısmına doğru.
Geçen hafta başlığa da yazdırmadın haberi.
Çünkü senin olmadığın, balayında olduğun hafta yine Tunağan sağ olsun yine bir Nintendo var. Dedim ki bana söylemiyorlar. Evet. Yani, herhalde işte ben bizi... bir para isterim o işten falan diye.
Ekip ya taş mı
bana, bana söylenmiyor. Neyse yolunuz açık olsun. Güzel, ne diyelim, afiyet ederim. Olsun.
Sağ olun.
Şimdi aslında bizim yani normalde konuşmamız gereken konulardan değil ama bütün Türkiye gündemini ilgilendirdiği için malumunuz arkadaşlar bu yıl asgari ücret belli oldu. %30 oranında bir zam yapıldı.
Aşağı yukarı bu, tam %30'a da
yani işte 22.104 TL, o 4 lira biliyorsun. Tabii. Önemli oldu. Yani herkes aynı yorum yapıyor. Bence herkes de çok haklı. Yani bugün işte sizin ödediğiniz cezaları, işte pasaport yenilemeye, ona buna her şeye minimum %45 zam gelirken ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon %45.
Tabii.
Ki biz onun aslında daha yukarıda hissedilen enflasyonun çok daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Asgari ücret diye verilen zam %30. Yani bu direkt olarak zaten son yıllarda düşen alım gücümüzün iyiden iyiye düşmesi anlamına tabii geliyor. Asgari ücretler için en azından net olarak. Ama şey, bu da biliyorsun hani büyük ihtimalle kurumsal firmalarda asgari ücret tutarında bir zam yapacak. Yine hani asgari ücretli olmasan bile ne kadar hakkın olan bir zam alabileceksin. Soru işareti. Yani asgari ücretli olmayanları da etkileyen bir konu.
Tabii herkese etkileyen.
Bir yandan da. Yani ekonomik açıdan Türkiye'nin en zor dönemlerinden biri. En azından bizim yaşımız gereği gördüğümüz en kötü dönem bu bence ekonomik anlamda.
Yani o ilk 2000 dönemindeki krizi yani yaşıyordum o dönem ama abi çocuktum, hatırlamıyorum zaten. Yani.
Yani evet, ben de çocuk sayılırım.
Çok yorum yapamıyorum o konu hakkında.
Da yine de bu kadar... Özellikle mesela hani gıdaya erişimin, dışarıda yemek yemenin bu kadar zor olduğunu hatırlamıyorum.
Şeyin de çok etkisi var dediğin gibi. Hani o dışarıda yine pahalıya bir şey yiyebiliyorsun ama artık yediğin şeyler de çok kalitesiz. Hani
işte hem her çok ekstra pahalı hem çok kalitesiz. Evet. Evet.
Hani en güvendiğin yerlerde bile abuk subuk şeyler çıkıyor. O konular var. Bir de şöyle bir konu da var bence. O dönem ekonomik kriz kabul edilmiş ve yapılabiliyorsa bir önlem, yani kabul edilmişti ama tüm ülke ekonomik kriz işte olduğunu biliyordu.
Kemal Derviş geldi, IMF planı yani, harfiyen
ya bunu herkes biliyor. 2000'lerde bir kriz
bir
vardı.
Bir de iyi bir döneme denk gelmişti o. Böyle Amerika'nın parasal genişlemesine aynen falan denk gelmişti. Onunla beraber çok kolay çıkıldı. Yani daha kısa sürdü falan. Bu sefer nasıl düzeleceğiz
i̇şte
bilmiyorum.
Onu diyorum, bu sefer kabul de edilmiyor. Hani ekonomik kriz var şu anda. Yani ben her sene bak gerçekten...
Evet, bir adı olarak kriz denmiyor evet bu sefer. Enflasyon yüksek deniyor. Kriz işte bu da.
Yani. Kriz yani bu.
Hani enflasyon yüksek dendi de. Şey,
ya ben bu yılın başında... Ya
Avrupa'da %7 oldu mu her tarafı ayağa kaldırdılar böyle. Perişan ettiler yani ülkeyi.
Bir de şey
yüzde,
hani...
%45 o da görünen.
İşte alım gücünün burada inanılmaz düşmesi. Mesela geçenlerde bir ekonomist konuşuyordu. Hani bazı Afrika ülkelerinde de enflasyon %2-3'ü geçmez. Ama işte orada aldığın maaş ne... Şimdi enflasyon da orada çok
bir şey anlatılmıyor. Ya enflasyon sadece bir fiyatın, yani bir evet ürünün fiyatının artış hızını, ya oranını çok, gösteriyor
çok
bize.
Çok basit mesela birçok asgari ücretle geçinen insan Türkiye'de kirada yaşıyor. Şimdi kira zam oranları da açıklanır birkaç haftaya.
60. %60 kirası şu an zamanında.
Bu geçen aydan kalma büyük
ihtimalle. Çünkü tamam ama güncel veri 60 yani. Tamam, 60. Ne olacak? Önümüzdeki ay 15'e mi düşsün?
Hadi 50'ye düşsün. Yani, anladın mı? Hadi Ocak'ta yani 50'ye düşsün. Şimdi benim kirama %50 zam mı yapılacak?
Bana yapıştırdı %60 mesela, işte ev sahibi.
Benim kirama %50 zam yapılacak güzel bir senaryoda. Ama %20, işte %30 zam alıyorum ben.
İşte %20.
Şimdi orada şeyi de biliyoruz. Mesela sana. Birkaç yıldır biliyorsun asgari ücrete böyle 6 ayda bir zam yapıldı. Daha yüksek oranlar yapıldı. Fiyat iyice arttı falan. Bunun da çok kötü etkisi, ekonomiye çok kötü etkisi olduğunu da gördük. Şimdi az yapılınca da insan geçinemiyor. Böyle arada...
Ya işte bu sene hedef enflasyona göre bir zam yapıldı ama işte önümüzdeki sene gerçekten %30'a düşecek mi enflasyon? Ya bilmiyorum. Yani bu ülkede yaşayanlar olarak
enflasyon
gerçekten...
Enflasyon düşmesi demek, fiyatın düşmesi demek değil ki artışın azalması
demek. Evet, yani %50 artıyorken %30 evet artıyor anlamına geliyor.
Şey gibi değil hani.
Yani gerçekten Allah hepimize kolaylık versin. Gerçekten yani biz öyle nispeten... Kendi adıma bence senin de öyle. Hani asgari evet ücretliyle çok evet kıyaslamak doğru değil. Biz tabii biraz canım daha onlara göre rahat yaşıyoruz. Şükürler olsun. Umarım herkes o rahatlığa kavuşur ama aynen hani ülke geneline vurduğumuzda gerçekten çok zor bir dönem yani.
Ülkenin çok büyük bir kısmı asgari ücretli
evet
çalışıyor.
Ya Türkiye'de bir de öyle problem var. Şimdi şeyde Avrupa'daki asgari ücreti falan konuşuyoruz ama yüzde kaçı tabii asgari canım ücretli çalışan?
%5'i onu Türkiye'de çalışıyor orada. %50'nin üzerinde
çalışan. Türkiye'de. O yüzden Türkiye'de daha büyük anlam ifade ediyor. Sonumuz hayır olsun. Şimdi evet, yeni haberler de çok. Hiç hayra alamet bir haberim yok yani. Hep böyle biz bize giren, bize yönlenen haberler. Başlayayım mı sen? Bir araya oyun haberiyle soğutmak ister misin?
Soğutayım, Nintendo haberim var abi.
Ver.
Şimdi şöyle, bu sefer aslında Switch 2 ile alakalı değil direkt olarak ama Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu, Nintendo'dan bağımsız bir kuruluş bu.
Bir daha söylesene.
Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu.
Bu devletin kurumu mu acaba?
Öyle bir şeyi vardı.
Çok ismi öyle. Neyse.
Hatta şeyi de söyleyeyim de hani belki atıyorum nedir onun adı? Şeyi yanlış söylüyorum. Dur, İngilizce versiyonunu da söyleyeyim. DFC diye geçiyor. Ben DFC diye aratınca bu çıktı karşıma. Hı. O yüzden bunu söylüyorum. Belki başka bir şeydir. Şöyle bir çıkarım
haftaya
var analistlerin.
Başka bir şey linçini yersin. Sorun yok.
Analistlerin şöyle bir yorumu var. Nintendo ile yarışabilecek tek bir konsol var. Gelecekten bahsediyor. Diyor ki genel oyuncu kitlesi 2027 yılına kadar dünyada 4 milyar olacak.
Tamam.
Yani nüfusun yarısına denk geliyor bu neredeyse. Ve bu şekilde de 2'den fazla büyük konsola sektörde yer olmayacak. Nintendo burada net bir şekilde zirveyi oynayacak. İkinci konsol içinde PlayStation ve Xbox hangisi ivme kazanırsa bu 3 yıllık süreçte ikinci konsolda olacak. Üçüncü büyük bir konsol, büyük veya küçük fark etmiyor, yarışın çok gerisinde olacak diye bir yorumu var.
Bilemedim.
Ya şimdi burada aslında şöyle biraz baktığında şimdi bunu bu kuruluş farkındaysa Xbox'ta, PlayStation'da bunun aşağı yukarı farkındadır bu durumun. Sanki Xbox'ta bu durumun biraz farkında zaten hep konuşuyoruz. Geçen hafta
evet,
da konuştuk.
Daha başka şeye kayıyorlar.
Konsol savaşından çıkıp biraz daha sanki oyunla başka yerden bir o savaşa girme derdinde gibi. Çünkü pazarlamayı falan bitiriyor. Şimdi hani Nintendo zirveye yazdık bu analistlerin dediğine göre zirveye yazdık. Arkasına PlayStation mı yazacağız, Xbox mı yazacağız? Xbox şurada birkaç ay öncesinde EMEA bölgesinde konsol pazarlamayı
durdurdu. Şu anki konsol kullanım satış değil de hani kullanım pazar payı falan anlamında gerçi aynı şeye denk geliyor da Nintendo birinci mi?
Birinci evet. Hı. Ama şeyin getirisi var tabii. Konsol aşağı yukarı 2017'de çıktı.
İsterseniz dominasyon sağlanıyor.
Bir de o olmasa bile dünyanın
aktif
en
kullanıcı
çok satan
sayısı olarak falan da mı acaba Nintendo?
Tabii öyledir. Birinci. Dünyanın en çok satan ikinci konsolu çünkü şu anda Nintendo
bütün
Switch.
Bütün totalden bahsediyorsun
evet,
değil mi?
Hemen arkasından büyük ihtimalle PlayStation geliyor. Zaten ilk satan konsol da PlayStation 2. Oradaki o yaratmış olduğu kitleyle birlikte hala bugüne kadar devam ediyor üzerinde.
Yani ben o yıllarda böyle Steam Deck gibi el cihazlarının, el konsollarının çok popülerleşeceğini düşünüyorum ama tabii birinci, ikinci olacak kadar sayıya ulaşır mı? Doğru. O ya, tartışmalı olur biraz.
Orada Switch'in bile hani o da baktığında bir el konsolu ama onun da zirvede
olma... Daha PC tabanlı el konsolu olarak.
Onu diyeceğim. Switch'in de, ya zirvede olmasının sebebi aslında tek başına bir konsol olması. Steam Deck onlar daha PC tabanlı. Bir yan bir cihaz gibi kalıyorlar biraz da. Ama zaten PlayStation'da Xbox'la bir el konsolu çıkaracağını söyledi. Ama büyük ihtimalle o hani şu buradan payımızı biz de alalım için yapılıyor. Hani burada zirveyi oynayalım için yapılmıyor diye tahmin ediyorum ben. Çünkü Switch orada gerçekten inanılmaz bir rakipsiz oldu ya.
Evet.
Ya para almadım.
Bunu söyleyeyim. Bilemiyorum.
Para almadım. Rakipsiz.
Kaç sene kaçtı bunların şeyi?
2027 yılına
2027'de
kadar.
Çok da bir şey kaldı. 2 sene var.
Aynen. Ya 28'de itibaren büyük ihtimalle yeni nesil konsollar da gelecek. Onunla birlikte. Tabii burada şöyle olaylar da var. Yeni Switch çıkacak mesela 2025'te. Belki çok kötü bir şey çıkacak. Tabii hiç sanmıyorum ama. Belki çok kötü bir şey çıkacak ve sektör komple karışacak yani.
Ya tabii canım bunlar sadece tahmin ki genelde insanlar böyle geleceği tahmin etme konusunda çok başarılı olamıyorlar. Geçmişteki 2000'li yıl tasvirlerine de bakarsanız tabii tutan hiçbir şey yok neredeyse.
Aynen. Ben 2012'de çok umutluydum
yaşayıp,
ama.
Yaşayıp görmek de Maya yüzünden.
Ha bu şey vardı ya taş düşecek öleceğiz.
Çok umutluydum. 2000'de de vardı o her şey bozulacak tabii falan hiçbir şey olmadı.
Bir tane şey var yaşlı bir hanımefendi denir bilmiyorum öldü büyük ihtimalle. Bayağı yaşlıydı.
Ölünce hanımefendi
oldu. Yok o anlamda demedim.
Ölünce kadın. Ölünce kadın. Ölünce değil ki.
Doğru benim hatam.
Sonra öyle demek istedim. Öldü falan.
Yok.
Artık ölü olarak bahsediyor.
Ölü olarak bahsediyor onu. Şey diyordu. Hangi yıl hatırlamıyorum da gelecek diye söyleyeyim. Eski bir Müslüman devleti tekrardan dünyanın hakimi olacak. Bizimkileri gazlamış.
Ama bu galiba İslam'ın içinde de yer alan bir var şey. Kıyamet alameti gibi yani hani kıyamet biz niye bu konuya girdik bilmiyorum ama böyle bir bilgi var bende. Kıyamete yaklaşırken tekrar Müslüman bir devlet dünyanın hakimi olacak evet gibi falan bir ne derler kâhin yani bir şey var.
Kehanet
öyle bir,
var. Doğru.
Evet kehanet var.
Ben bu kıyamet şeylerini çok severim alametlerini. Bir bildiğim Cengiz Han'ın mezarı bulunduğunda kıyamet kopacak var. İncil'in orijinal hali bulunduğunda kıyamet kopacak var. Geçenlerde bir hayvan bulunmuş, bir şey kürek balığı bulunduğunda kıyamet kopacak deniliyormuş. Onu gördüm. Böyle ölü bulunmuş kürek balığı.
Allah Allah. Peki yani bir şey söyleyeceğim. Daha balık bulunmadan onun bulunacağı bilgisi nasıl olmuş?
Şey de galiba balığı bulmuş. Bunu bir daha bulursak kıyamet kopacak. Bilmiyorum. Arkasındaki lore'u bilmiyorum yani.
İslam tarafından kabul edilen evet. Hani sıhhi olmayan falan tabii. Konular var. Biz ne yapıyoruz şu an? Ben de bilmiyorum. Bir ara Telegram'da futbol konuşuyorduk. Artık dine mi dönüyoruz? Ne yapıyoruz?
Ama yani güzel, bundan daha da büyük konular içeriz
yanlış bir şey söylersek evet. O yüzden.
Hayır, bunlar kıyamet elamet diye ben gördüm.
Elamet.
Bir elamet geldi. Benim hoşuma gidiyor böyle konular. İlgimi çekiyor çünkü. Niye böyle olmuş? O arkasındaki bilgiyi merak ediyorum. O yüzden bu kadar da benim.
O zaman ben başlıyorum vergilere. Şimdi biz daha önce yine burada konuşmuştuk. E-ticarete ek bir %1. Vergi geleceği anlamında %15 ile %20 konuşuluyordu. Ve bir taslaktı bu. Şimdi artık bu resmiyet kazandı ve yine ölümü gösterip sıtmaya razı edildik. %1 oranında artık e-ticarete ek bir vergi geldi. Tahmin edebileceğiniz gibi bu vergi yine bizden çıkacak. Çünkü e-ticarette ürün satan adam artık direkt olarak %1'e üstüne yapıştıracak. Bir de evet. Hani tutar da böyle kimsenin çok ciddi ses çıkartacağı da bir tutar değil. Zaten hani %15'lere, %20'lere falan alıştırılmışken %1 oranında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, yani e-ticaret hizmet sağlayıcılarıyla bu sektörde faaliyet gösteren diğer hizmet sağlayıcılara yapılan ödemelerde %1 oranında kesinti uygulanacak. Türkiye'de iş yeri ya da daimi temsilciliği bulunan hizmet sağlayıcıları da bu kapsamda yer alacakmış. Öyle minik bir zamcıklarla 2025'te hayatımıza başlayacağız.
Bunu ufaktan geçen hafta konuşmuştuk zaten. Hayırlı olsun.
Yine bize. Yani evet ne diyelim.
Burada ama sadece bizde değil satıcıyı da biraz sıkıntıya sokan durum var. Çünkü daha hani elde etmediği kardan alınıyor galiba vergi. Ben öyle biliyorum.
Olabilir. Ben de tam detayını bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Bir de, ama yani çıkan taslak o şekildeydi evet. Zaten. Daha ürünü satmadan peşinden satmış gibiydi.
Devlet sana borçlu olacak. Fatih Altaylı şey diyordu hatta. Devlet sana borçlu olacak ama devlet halka borçlu olur mu olmaz tabii. Vermeyecek.
Oradan alabilecek bir şey alamayacak bir şey falan muhabbeti oluyordu. Ya işte sürekli bir şeylere zam geliyor günün sonunda. Vergi artıyor. Aynen. Temu yine Temu. Bu sefer de 27 euroya düştü. Yani aslında olay şu. Normalde biliyorsunuz kargo ücretini dahil hale getirmişlerdi. Eğer bir kargo ücreti ödeyeceksen total kargo ücretiyle beraber aldığın şeyin 30 euroyu geçmiyor olması lazımdı. Ama burada şöyle bir kullanıcı için iyi taraf vardı. İşte kampanya yapan, ücretsiz kargo ile sana gönderen Temu gibi, AliExpress gibi yerlerden aldığın zaman direkt 30 euroluk bir şey alabiliyordun. Kargo zaten ücretsizdi. Şimdi devlet dedi ki artık öyle bir şey yok. Kargodan para almasanız bile biz her siparişe 3 euroluk bir taşınma bedeli yazacağız. Yani eğer siz ücretsiz kargoya sahip bir yerden ürün alıyorsanız artık o yani kargoya para ödeseniz de ödemeseniz de 3 euro olarak sayılacağı için 27 euroya düşürüldü.
Yani ben bu hafta basit olarak oradaki sınır 30'dan 27'ye düştü.
Yani gitgide 1500 euroyla hatta 3 kaçtı en başta 3000 falan mıydı?
Ben öyle o dönemleri bir şeydi hatırlamıyorum.
Galiba. Ben de çok hatırlamıyorum bu arada. Yani 1500 euro olduğu dönemleri hatırlamıyorum. Aynen. 1500'den
150'ye bir
düştü. Bir ara 150'ye bir 10 katı gitti. Aynen. 150'ye düştü.
Orada bayağı bir yine konuşuldu.
Bir ara bir 75 falan sınırı bir şeyler oldu.
150'den direkt 30'a düştü. Çok 30'a konuşuldu direkt 30'a düştü.
30'dan şimdi 27'ye düşmüş olduk. Düştü. Yani gitgide artık yapmayın artık deniyor kısacası.
Ben şeyi merak ediyorum zaten. Yani çıkıp yani yok ya abi her türlü vergi var artık. Yani
bu arada yani ne kadar doğru bilmiyorum ama önüme Twitter'da bir istatistik düştü. En çok Türkiye'de satış yapan e-ticaret platformları diye ve karışık Türkiye şey. Hepsi burada Trendyol ilk ikiyi paylaşıyor. Üçüncü sırada Temu var.
Ama hani, çok yüklendi insanlar.
Evet yani bu bilgi doğruysa birazcık da devlet şey demiş olabilir ya hayırdır falan. Ama işte olan bizi o yani kimse orada. Bizi düşünmüyor yani tamam devlet bunu yaparken işte dış ticaret açığını kapatmayı daha yerli üreticiyi desteklemeyi falan düşünüyor da bunu yaparken ulan acaba yerli satış yapan adamlar bunu kaça satıyor hani orası evet, niye ucuz?
Orada bir denetleme
evet, yani,
yok
yani. Hani burayı nasıl daha fiyat olarak rekabetçi hale getirebiliriz diyen yok. Yani biz orayı olabildiğince kısıtlayalım. Tabii. Adam artık buradan kimden ne alır? Yani işte, şahsın gözüyle bakıyor.
Orada tabii o inanılmaz bir kar ediyor. Ondan da vergisini alıyor. Vergisini alıyor mu bilmiyoruz da bu arada. Yani alıyordur da kim o kadar fazla insan vergi kaçırıyor ki yani.
Evet, orası da öyle ama yani satış yapanlardan alıyordur büyük oranda.
Ya küçüklerden alıyordur en azından büyüklerden alamıyorsa da. Yani o yüzden tam dediğin gibi bir şey görülüyor orada. Bir gelir kapısı olarak mı görülüyor bilmiyorum. Ve finalde ya tüketiciyi boş ver sen. Satıcıya bir bakalım. Şunu, satıcımızı koruyalım. Tüketiciyi evet, ne yapacak?
Bizi düşünün. Yani. Yani, düz kullanıcı.
Yani iki hafta önce ben de dedim. Biraz daha bizi düşünün.
Evet, yok yok.
Şimdi benim mutlu ülkelerden haberim var.
Biz olmayan.
Biz olmayan. PlayStation 5 Pro alabilen ülkelerden haberim var sana. PlayStation 5 Pro yüksek fiyatına rağmen çok güzel bir satışla devam ediyor.
Evet, beni biraz popa etti diye şey yapayım. Ben hiç satmayacağını düşünüyordum. Evet, bu programda birkaç kere söylemiştim. Sonradan özür diliyorum.
Ya Kasım ayı yine zaten konuşmuştuk burada bir ikisi birde. Çıkış dönemine göre PlayStation 4 Pro'dan daha iyi sattığını söylemiştik. Şimdi Avrupa ve Asya'daki performansı da iyi durumda. Kasım ayında Birleşik Krallık'ta satılan konsolların %26'sını PlayStation 5 Pro oluşturuyor. Japonya'da bu oran %63.
Ya Japonya çok normal. Orada zaten çok uygun fiyatlı. Bir de yani Japonya hani herkesin PlayStation fanı olduğu bir coğrafya olduğu için ama genel başarısı da benim beklediğimden iyi. Çünkü oyun yok ya.
Evet. Aynı şekilde burada yani Amerika'da da iyi bayağı.
Yatırım yapıyor andığım kadarıyla.
GTA 6 ya ve sonrasında ya bundan sonraki 3 yıla işte hani konsolun aşağı yukarı bir 3 yılı kaldı. Ve yeni bir konsol çıktığında PlayStation 5'te aynı sorunu yaşadık. Hemen bulması zor oluyor. Bir de ilk çıkan oyunlar bir önceki nesilde de çalışıyor ya. O yüzden hani alıp en azından PlayStation 6'ya alana kadar oynarız, beni götürsün.
Bazı oyunları kalitede oynarız falan.
Aynen
gibi.
Öyle bir düşünceleri oluyor.
Bir de işte milletin alım gücüyle bizim alım gücümüz aynı olmadığı için.
tam olarak öyle. Yani hep işte Türkiye'de almak şu an gerçekten yani 50 bin liraya satılıyor bulabilirsen ve yurt dışında adam 23-24 bin liraya alıyor bizim paramızla hesaplayınca. Bizden onların parasıyla hesaplayınca iki tane almış oluyoruz.
Ya işte orada bir asgari ücretli kaç gün çalışarak alıyor? Biz kaç ay çalışıyoruz? Biz iki ay yetmiyoruz.
Güncel asgari ücretle biz
2025 asgari ücretiyle iki ay hiçbir yetmiyor. Şey yeme içme sadece PlayStation 5 Pro'ya ayır para da alamıyorsun.
Ama orada
2 ay 10 gün 5 gün falan.
Tabii. Ama orada da bir ay asgari ücretle 3 tane alabiliyorsun.
3 tane alıyor mu ya?
Gerçi şeyi 3 tane alıyorsun bundan 2 tane alıyorsun.
2 tane alıyordur yani. Da 3 çıkmıyor galiba.
Yani bayağı
olay artık şeydi, acınacak duruma geldik. Yani evet. Olay böyle siyaset falan yok, o da değil, üzülecek yani.
Yok yok,
vay,
hiç zaten
yani.
Siyasetle ilgili bir şey konu ekonomimiz
ya hayır öyle olur ya yani bir şey eleştirirsin böyle hani o siyasi falan artık durum falan geçti. Ben, acınacak haldeyiz artık yani.
Ya ben şey gördüm Twitter'da işte birisi ya 22 bin lirayla asgari ücretten nasıl geçinsin bu insanlar diye biri bir tweet atıyor. Biri altına bırakın bu FETÖ dilini yazmış.
Okey.
Yani evet, seninle geçebildi ama.
Yani keşke bunu yazacağının açıklasaydı. Öyle geyik troller var ya.
Ne açık söylese şöyle geçineceksin
işte
diye.
Kira 4000 TL.
Çok
işte,
güzel o.
Araba 1000 TL. İşte yatırım 5000 TL. Ya o şeyler daha ekstra para koyuyor. Allah razı olsun.
Türkiye'de bana. Ortalama bir araba 600 bin TL yazmış birisi, tamam mı? Hangi araba lan o? 600 bin lira hangi ortalama arabayı alıyorsun sen? Ya 2004 model falan mı?
Ortalamadan
yani?
Kastı ne?
Ya aynen.
O şey en ucuz arabadan
ya ben,
bahsetmiş.
Ben giriş seviyesi bir işte arabalara bakıyordum mesela.
Şahıs
giriş
sıfır, 1 milyondan aşağısı araba
yok
var mı?
Zaten.
Yok
zaten. Sıfır giriş seviyesi.
Ami falan say, araba sayılıyor.
Tabii canım. Bak sıfır giriş seviyesi 1 milyondan başlıyor. İkinci eline gidiyorsun. Bak şeyi de anlamıyor insanlar. Bence en büyük sorunumuz orada. Bunun da lüks olduğunu düşünüyor. Ya burada senin aldığın 1 milyon aldığın arabayı Amerika'da yurt ya yani yüzüne bakmıyorlar. Hani tabii şey yani. Senin burada
ya buradaki bak 1 milyonunu direkt dolara çevir.
Orada
Avrupa'ya ve Amerika'ya git. Ne arabalar alabiliyorsun yani.
Ya bir de senin burada o parayla aldığın yani burada işte 1,5 milyon harcı araba ne araba aldın diyorsun. Orada herkes de var o arabadan. Yani orada sen o arabayla gezsen normal bir sıradan birisin yani. Burada ama lüks oluyor artık.
Şimdi yine ülkemizden bir haberle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu demiş ki Türkiye'de ortalama 80 megabit hızında internet verebiliriz ama halk 35 istiyor demiş. Şimdi benim bu konuda iki tane söylemek istediğim ve sormak istediğim konu var. Bir, yani bir anket mi yapıldı? Mesela bana kimse bir şey sormadı, sen ne istersin falan diye. Yani bu hani halkımız 35-40 megabit seviyesinde internet istiyor verisi nerede var bizde? Bir ikincisi, speed testin Kasım 2024 dönemini yani hemen geride bıraktığımız ay yayınladıkları raporuna göre Türkiye sabit internet hızında ortalama 48 megabit, yükleme hızında ise 14.43 megabit ile dünya genelinde 102. sırada. Yani şimdi mesela bu iyi bir değer mi bizim 102. sırada olmak? Mobil internet tarafında da 49 megabit ortalama indirme, 14.99 yani 15 megabit yükleme hızıyla orada daha iyi bir sıradaymışız. 61. sıradaymışız. Yani şöyle söyleyeyim, üçüncü olarak ben şu anda gigabit internet kullanıyorum evimde. Hı hı. Ve gigabite geçtiğim ilk günden bugüne oh be diyorum. Hayat varmış yani, çünkü upload'u da yüksek. Ne kadar 50 megabit upload alıyorum.
Çok iyi.
1000 megabit indirme alıyorum. Müthiş abi. Yani çünkü günümüz bu internet hızını istiyor yani. Hani babama mı sordular sadece, ki benim babama sormuş olamazlar bu tarafla irtibat. Senin babana belki sormuş olabilirler.
Ya da internet o kadar iyi ki diyor
ya diye burada.
İnternet o kadar iyi ki.
Burada hiç okeyiz falan mı? Yani kime soruldu abi yani? Kime göre, neye göre 35 yani, sayın bakalım.
Ki benim babam da 50 yetiyor diyor. Bak 35 dedi.
Bak o bile 50, 50, 50, 50, 50 demiş yani. Ya bu kadar stream servisleri, upload, evet, download ihtiyacı.
Halkın istediğiyle ben bu.
Yani bir oyuna güncelleme geliyor 50 GB abi. Tabii. Artık yani.
Bir de yani ben ülkemin, yaşadığım, doğduğum ülkenin herhangi yani iyi bir sıralaması. Şimdi 102. sırada olmasını istemiyorum. 1 olsun ya, 2 olsun, 3 olsun. Halk 35'te hangi halk bu ya? Sana sorulmadı, bana sorulmadı.
Ya bir de bir kardeşim de, sen ver, isteyen daha düşüğünü alsın ya. Evet. Sen ver ama yani. Hani ortalamayı arttır yani.
Ya şey de var. Şimdi halk acaba parasızlıktan isteyemiyor olabilir mi? Bir bu var. 2 fiyatlara hiç baktınız mı? Bu var. 3 acaba evet, halkın evet, haberi var mı böyle bir şeyden?
İnternet fiyatları da çok. Benim yıllık taahhüt galiba bitince ne yapıştıracaklar bana bilmiyorum. Bir de şöyle bir bilgi aldım. İşte atıyorum gigabit kullanıyorsun. Yani doğru mu da ben teyit etmedim benim daha şeyim bitmediği için, ama artık gigabit veremiyoruz falan gibi bazı kullanıcılara, hani size başka pakete geçireceğiz gibi böyle söylemler dönüyor. Ya kullandığım pakete devam etmek istiyorum yani. Bilmiyorum, devam edemeyebilirim şimdi. Aylık 2000 liraya çıkarsa evet, o da saçma olur ama. Yani şu an Türkiye, İstanbul'da baya baya gigabit kullanan insanlar varken 35'e kim nasıl yeter diyor bilmiyorum.
Onu demişti. Belki hani bak ilk iki konu zaten birbiriyle bağlı. Hani ödeyebiliyor mu? O belki hani parası yok ondan alamıyor. İki, fiyatların farkında mısın? Üç, haberi var mı acaba sorduğun kişinin?
İşte evet yani.
Senin benim haberim var.
O yüzden
var.
Merak ediyorum yani nereden geliyor bu 35 istiyorlar?
Verisi. Mesela benim babam şey gigabit internet bilmiyor işte. 100 megabit falan hiç kullanmamış. 50 yetiyor diyor. Çünkü onu kullandı.
Ya ona yeter ya. Bu arada Türkiye'deki çoğu insan böyledir. Yani hı-hı, onun sayısı az değildir ama ya işte öyle olmayan da bir o kadar şey var. İnternet kullanıcısı var. Hangisini bakalım?
Orada şey garip. Verebiliriz, vermiyoruz garip.
Evet yani.
Biz hepsini veriyoruz ama 35 isteniyor yani.
İhtiyacınız yok.
Yani biz gigabiti de veriyoruz. Sıkıntı yok ama genelde 35 kullanılıyor dese tamam. Ama yok, vermiyoruz da geliyor yani konu.
Ya işte top çeviriliyor yani. Evet. Biliyoruz hepimiz bunun ne olduğunu.
Tabii canım. Steam'de 2024'ün en çok satan oyunları. Hızlı bir giriş yapayım. Şimdi burada aslında en çok bu sattı. İkinci sırada bu var gibi liste değil. Bölmüşler. Platin var, Gold var, Silver var, Bronze var. Bronze'dan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Mesela burada Balatro var. Bu yılın bağımsız önemli
yapımlarından birisi. Neye göre Bronze? Satış
sayısına göre.
Bronze.
Büyük ihtimalle atıyorum 1 milyonu geçenleri bir yere, 5'i okay, geçenleri bir yere.
Öyle bir kategorizasyon yaptılar.
Yani direkt 1 bu, 2 bu dememişler. Balatro Bronze'da güzel bir indie yapım için Bronze'da
yeni de bir
güzel
oyun. İyi yeni satmış de bir demek evet, ki o kısa sürede.
Onun dışında Silent Hill 2 var. Biraz da aslında çıkışlarda yakın ama korku oyunları zaten çok satmaz. Yine de Bronze'a girmesi güzel. It Takes Two var. Birkaç yıllık oyun. Hala
Game
burada.
Game Pass'te falan da var. Ona rağmen aynen satmış.
Silver'a geçiyorum. Burada işte Diablo 4 var. Büyük ihtimalle eklentisinden kaynaklı. RDR 2 var her zaman gibi. Stalker 2 yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen ve hataları sebebiyle hani biraz eleştirildi ama yine burada duruyor.
Yine Game Pass'te olan
bir oyun. Aynen. Güzel. Stalker 2 kazansın isterim. Adamlar savaşta bir yandan da çünkü. GTA 5 var, Allah kahretsin. Gold geliyorum bir üst pakete. Paket ne böyle şey satıyorum ben de internet
yani,
satıyorum.
Gold paket, Gold Premium.
Burada Path of Exile 2 var. Bu büyük ihtimalle daha yeni çıktığı için Gold'da. Yoksa en üste çıkardı. Daha şurada bir ay bile olmadı evet, çünkü oyun çıkalı. Onun dışında burada FC 24-25 arka arkaya gelmiş.
O zaten artık.
Dragon Ball Sparking Zero var animeciler. Burada bir oyun var. Naraka Blade Point. Ben bunu az önce New Game Plus'ta da söyledim. Zamanında ben Naraka Blade Point'i bir yazılı inceleme hazırlamıştım. Donanım Haber'de var incelemesi. Veya bölüm son canavarında var. O zaman şey demiştim. Oyun güzel ama ben tutacağını düşünmüyorum demiştim. Ve çıkalı oyun.
PlayStation Pro olmuş.
Oyun çıkalı 3-4 yıl oluyor. Hala hani burada güzel satıyor yani. Güzel de etkinlikler yapıyorlar böyle fena değil. Şöyle de bir bilgi vereyim sana. Bu oyun Asya pazarındaki reklamını kimle yaptılar diye sana sorayım.
Yani bilebileceğim bir
online bir oyun bu arada bu. Asya pazarından çıkan bir oyun ve Asya pazarının reklamı yapılıyor.
Peki Asyalı bir insanla
yok,
mı
Türk
çalıştı?
Biri değil.
Ha, Türk.
Evet, o yüzden sordum.
Oyuncu falan mı? Bir şeyini
yok,
var. Sporcu mu?
Kadın.
Kadın sporcu. Voleybolcu mu?
Aynen.
Hande Balabin diye.
Balabin. Balabin biraz da jelibon markası gibi.
İlk aklıma gelen voleybolcuyu söyledim.
Zehra Güneş'le yaptılar. Ama o dönem biliyorsun oyun çıkış döneminde de şeydi. Bizim voleybol takımı bayağı iyi bir takım dostu. Hala da öyleler. Asya'da böyle bir ekstra sevilmişlerdi falan. O döneme onu denk geliyor. Zehra Güneş'i kullanmışlar o yüzden. Platine geliyorum. Burayı komple sayacağım. Baldur's Gate 3 geçen yıl çıkmasına rağmen hala tepede.
Oyunu şey olmuş seçilmiş geçen sene.
Black Myth Wukong Çinliler.
Normal.
Apex Legends Dota 2.
Apex Legends çok ilginç.
Evet. Black Ops 6. Bak bu da enteresan. Black Ops evet Call of büyük bir marka ama ilk günden Game Pass'te olmasına rağmen insanlar Game Pass'i sallamıyor.
Call of Duty sevgisi
alıyorlar.
Çok başka ya evet. Dünyada.
Ya şu bunu
o çok vurmalı savaş oyunu.
Ya bir oyunu çok bekliyorsa insanlar Game Pass'i kesinlikle kullanmıyorlar. Satın alma yönünde ilerliyorlar. Türkiye hariç tabii ki burada daha mutlu
ben
ve
hayatta
parası.
Hayatta verdim Game Pass'te. Yani çok ekstra bir şey sunuyor olması lazım. Çok ya ben tek oynadığım oyun olması lazım.
Ben hani şey oyunu bekliyorsam alıyorum. Game Pass beklemiyorum.
Hayatta almam.
Destiny geçelim. 2, Elden Ring yine bu ek paket kaynaklı büyük ihtimalle. Palworld yine bu yıl konuştuk. Space Marine 2 buna şaşırdım. CS 2, Helldivers 2, PUBG 2
tabii mesela bunda. CS 2'de direkt oyun içi satın alımları sayıp platine.
Ya büyük ihtimalle oynama sayısına bakıyor.
Çünkü CS 2 free to play bir oyun ya.
Dota ile Apex Legends evet. De öyle. Büyük ihtimalle oynama sayısına bakıyor. O yıl kaç yeni oyuncu girdi diye bakıyor büyük ihtimalle.
Olabilir.
O yüzdendir. Bu arada Steam'de rekor kırmış ve 18 bin oyun yayınlanmış. Yani 18 bin ne, artık oyun sektörünün ne kadar büyüdüğünü ve evet.
Ama gitgide her sene gösteriyor. Bizim Monster etkinliğinde de söylemişler. Sen de dedin ya 4 milyar olacak ileride falan diye. Hakikaten her sene, her çeyrek evet. Üzerine koyarak gidiyor oyun ve oyuncu sayısı.
Şu an zaten en büyük sektör eğlence sektörü içinde. Önceden filmdi. Şimdi onu geçti. Oyun var artık tepede.
Sinema falan da artık eskisi kadar şey olmadı. Şimdi haberin başlığını okuyunca aslında iyi bir şeymiş gibi aklınıza gelebilir ama hepimiz bu ülkede yaşadığımız için tabii ki öyle algılamayacağımızı da hepimiz biliyoruz.
Çok merak ettim.
Şimdi başlık şu harç pulu dönemi sona eriyor.
Evet.
Hani lan, hani azıcık saf, iyi niyetli biri olsan şey diyebilirsin.
Evde o be.
Abi evet ya ne gerek şey var zaten yurt dışına çıkarken harç pulu ödüyorduk falan. Abi, ne saçma
dünya
işler
ülkesi
ya.
Miyiz?
Evet helal olsun ya. Kim olduysa falan hani karar verdiyse helal olsun falan helal gibi söyleyebilirsiniz ama hayır. Sadece o pulun fiziki olarak pasaport memuruna verilmesi konusunda bir düzenleme yapıldı.
Bir de
artık
bak, komik olanı söyleyeyim mi? Bu da şu değil. Orada insanlar fizikselle uğraşıyorlar, uğraşmasınlar değil bu. Bu tamamen şu. İnsanlar eskiyi okutmaya çalışıyorlar hala.
Okutma dedin. Ha, ama
zamlanıyor ya 6 ayda be. Geçen
net de şey dediler ama onda.
Kullanılamıyor diye de o kapıda bir şekilde onun belki hani adam
üstüne fark alıyorlar.
Hayır belki tamam hadi geç dedi. Hani böyle bir şey oldu. Yani orada o karmaşıklık yaşanmasın, insanlar da uğraşmasın diye kontrolcüler.
Ya biz bunu dijital yapalım. Yurt dışına çıkacak adam bunu seve seve. Nerelerden eğer yurt dışına çıkabilen şanslılardansanız ki şeyi de hatırlatmak lazım. 2024'te bir büyük güncelleme almıştı. 500 lira olmuştu. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle 2025 yılına girdiğimizde yeniden değerleme oranı sebebiyle 719 lira 65 kuruş.
Ya bundan sonra her
olacak. Bayağı bilet parası veriyorsun.
Şu anda
hatta iyi dönemde alırsan daha da fazla.
Hatta yani reklam gibi olacak da reklam değil kesinlikle. Pegasus'ta kampanya vardı. Hatta siz bu yıl izlediğinizde bitti. Bazı biletler 600-700 liraya geliyor.
İşte bir bilet parası da hükümete şey devlete yurt dışına çıkabildiğin için harç olarak. Ha
bir de çıkabilme belgesi veriyorsun. Almak daha da pahalı bu arada. Yani o pasaport çıkıyor yani. Daha da ha bir de vizeyi alırsan da.
Dijital vergi dairesinden ödeyebilirsin. GİP mobil uygulaması, yetkili bankaların online kanalları, PTT, havalimanı ve çıkışlarındaki kiosklar ama bunda artık herhalde anladığım kadarıyla pulu vermeyecek sana, sisteme işleyecek. Sen o sistemden ben pulumu ödedim deyip devam edeceksin. Ve aynı zamanda vergi dairelerinde, hani hem dijitalde hem fiziki vergi dairelerinde ödenebilecekmiş. Benim Ocak'ta eğer kısmetse bir yurt dışı seyahatim var. Ocak sonunda. Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi var. Kafadan eksi 1500
aynen.
Yazdık bile.
Ya şey çok komik olur. Türkiye girerken de ülkeye girme vergisi.
Kendi ülkene giremiyorsun.
O da çok komik olurdu.
Fikir vermeyelim.
Aynen. Sony, From Software'in yani From Software'i de şuradan tanıyoruz. Elden Ring, Bloodborne gibi yapımları, Dark Souls'u yapan geliştirici şirket. Onların ana şirketi Kadokawa. Satın almadı. Öyle bir dedikodu vardı satın alacak diye. Satın alma olmadı. 320 milyon dolarlık bir yatırım yaptı ve %10'luk hisse sahibi oldu. Şu anda en yüksek hissedar Sony konumunda. Bu da bir şeylere karar verebilecek anlamına geliyor tabii ki. Tabii hani bu direkt şey değil. Bundan sonra full PlayStation özel oyun yapılacak. Onların stüdyosu olduğu gibi bir şey değil bu. Ama
yönetim kurulunda söz sahibiler
artık. Söz sahibiler yani. Artık hani orada biraz daha PlayStation'a daha içli dışlı olacaklarını söyleyebiliriz. Sadece oyun için de değil tabii ki. Onların bir anime tarafı da var. Film tarafı da var. Manga falan. O taraflı da artık hani PlayStation'a belki atıyorum işte God of War animesi falan gibi şeyler de görebiliriz belki, bilmiyorum. Ama en azından From Software tarafında işler biraz da PlayStation'a yakınlaştı diyebiliriz. Ama ben sanmıyorum özel oyun yapacaklarını satın alalım tamamen.
Yani bir kere mali açıdan iyi bir karar değil. Yani çünkü sen tabii deli gibi diğer platformlarda
inanılmaz sattı mesela.
PC'de falan kaç satmıştır Allah bilir yani.
Bak en tepede. Mesela evet, Steam'de
yani durduk yere o parayı niye bıraksınlar?
Tabii orada konsol sattırıp hani kendine kar ettirebilir ama bence Helldivers 2 bu sene PlayStation'ın gözünü açtı. Biz bir yılda olsa oyunlarımızın hepsini, yani en kötü bir yılda olsa oyunlarımızın hepsini PC'ye de getirelim. Işığı yaktı artık. Bundan sonra PC'ye gelmeyecek bir PlayStation oyunu olacağını sanmıyorum ben. Bloodborne olur ancak. İşte
onu da yeniden yapıp falan bence şey yapacaklar da. Şu ana kadar hiç teknoloji haberi vermediğim için evet, kapanışta ne yapayım abi, ülkede ne vergi bitiyor ne bir şeyler bitiyor. Şimdi iki tane telefon haberim var, peş peşe onları vereyim. Birincisi malumunuz zaten, hani bilinen bir şeydi ama biraz daha hani konu netleşti. Samsung'un S25 ailesi Ocak ayı itibariyle tanıtılacak ve 7 Şubat itibariyle de satışa çıkacağıyla alakalı bir bilgi düştü. Tanıtım tarihi 22 Ocak olarak bekleniyor. Geçen sene 17 Ocak'tı bu tarih. Tabii ki hani cihazın içerisindeki donanım, işte başta işlemci olarak iyileştirmeler göreceğiz ama bence en dikkat çekici iyileştirme, benim de en sevindiğim konu, S25 Ultra modelinin artık o kütük tasarımdan daha aynı işte baz model gibi, plus gibi daha oval bir tasarıma geçmesi. Onun dışında şu anlık maalesef yani 2025 yılında sadece Samsung için konuşmuyorum, diğer telefon üreticileri için de çok parlak şeyler, hani böyle oha ya bak şu telefonda da şu çıkmış falan diyeceğimiz bir şey olmayacağını düşünüyorum. Evet. Birkaç senedir olmadığı gibi hep bir tık daha iyi artık.
Aslında işte birkaç seneden daha da uygun.
Evet yani yapay zekada şunu da yapabiliyoruz falan, güzel işte. Şu oyunu artık şu grafikte kasmadan, ısınmadan oynayabiliyoruz. Evet. Tamam, güzel noktasında böyle daha minör değişiklikler olacağını düşünüyorum. S25 ailesi için de diğer modeller için de öyle. Ocak ayında çıktığında konuşuruz zaten mutlaka.
Aynen.
Bir de hani mutlaka Türkiye'de özellikle çok seveni ve fiyat dolayısıyla ülkemizdeki alım gücü sebebiyle çok önemli olduğunu düşündüğüm Poco'nun X serisinin yeni telefonu X7 ve X7 Pro ile alakalı detaylar belli oldu. Yani aslında bizim bu sene gördüğümüz X6 Pro modelleri gibi çok iyi işlemci, uygun fiyat ama mesela yine kamera tarafı bende çok soru işareti kaldı. Çünkü Poco X7'nin ortaya çıkan, sızdırılan, daha resmi değil bu bilgiler. Ana kamerasında 50 megapiksellik bir ana kamera var. 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro. Ya o 2 megapiksel makroyu atın artık zaten. Yani o makro hiçbir şekilde bir şey çekemiyor zaten. 5 senedir bunu söylemekten.
Boyu
evet yani, çünkü ana kamerayı aç, makro modunu açma, makro kameraya girme, yakın çek, yakınlaş, daha iyi çekiyor. Evet. 2 megapiksel makro, yani sırf orada 3 kamera var demek için niye devam ediyoruz hala bilmiyorum. X7 Pro'da da 50 megapiksel yine bir ana kameramız var. Bir de yine 8 megapiksel ultra geniş. Mesela 8 megapiksel ultra geniş açıyı da bence hiç koymayıp oradan kazandığın bütün artılarla ana kamerayı iyileştirmeye yönelsek daha iyi. Çünkü 8 megapikseli bir geçiyorsun abi. Hı-hı. Tamam, açı var, görüntü yok. Yani çok kötü.
Evet.
Bilmiyorum yani, işte tasarımları da ortaya çıkmış. Ekranlarınıza veririz. Biraz daha güzel görünüyorlar ama klasik zaten. Hani Poco telefonlar daha çok işte çok iyi işlemciyi çok uygun fiyata verdikleri için biraz o anlamda fiyat performans cihazları olarak kalıyorlar. Daha bu modeller için fiyat bilgisi yok ama ya şu an Türkiye'de işte X serisinin en yenisini 14-15 bin lira bandına bulabiliyorsun ki o fiyata daha iyi işlemci sunan telefon yok. O anlamda iyi ama işte eksikleri de var.
Şey fark etmişsindir. Sen telefonu anlattığın zaman daha boş bakıyorum sana.
Evet.
Onu anlatmışsındır. Evet. Ben
niye, sen Nintendo anlatırken benim baktığım
niye telefondan anlamıyorum biliyor musun? Şimdi hep iPhone kullandım hayatım boyunca ve Android kullanacak kadar gücüm yok benim galiba. Tembelim ben sanırım Android kullanacak kadar.
Evet.
Ondan kaynaklı. Çünkü hani iPhone, mesela iPhone bir duyuru oluyor, Apple'la ilgili bir şey oluyor. Yine burada oturup seninle konuşuyoruz ama Android tarafında sürekli yoruluyorum sen nasılken.
Ya ben daha çok bir de telefon inceleyen taraf olduğum için sende hiç öyle bir şey yok. Android ama mesela ben senin yani elinde olsam sırf denemek için ya donanım haberde çalışıyorsun. Gidip mesela hani hep üst düzey iPhone kullanan biri ki iPhone orta düzey telefon olmadığı için hep istersen üst düzey telefonu kullanıyorsun. Hani gidip bir orta segment Poco'ya geçme. Ama ne bileyim Xiaomi'nin üst düzeyi olabilir. Samsung'un
yok şey kullandım.
S24 Ultra'sı falan olabilir. Yani ben olsam bir denerdim.
Samsung'un Flip'lerini kullandım mesela. Kullanıyorum dersime sağ olsunlar. İşte bizim ofise gönderdikçe Flip'de deniyorum.
Küçük olan değil mi?
Aynen bu büyük, şey böyle katlanan. Okay. Onu kullanıyorum. Güzel. Bir de şu sıra mesela şeyi kullanıyorum. Burada bir yerde kutusu da var. Poco F5 mi ne? En son çıkan ne?
O da orta düzey.
Ha yani ya bir oyuncu işte, telefonu olarak şey vardı. 8S vardı onda. Aynen, Snapdragon 8S vardı. Biraz şeylerden anlıyorum. Hani telefon işlemcilerinden anlıyorum. O da ama şeyden kaynaklı. Emülatör ve konsolları sebebiyle anlıyorum. Ama telefonun bu iç Android ile alakalı aslında benim anlamadığım şey.
O alışkanlık.
Ha o da alışkanlıktan. Yani, o yüzden çok yoruluyorum yani.
Eskisi kadar o çok sövülürdü ya. Hı-hı. O kadar kötü değil.
Değil mi canım?
Tercih etmesi ve daha ucuza
buluyor. Ve hatta bazen böyle her sene böyle bir dürtüyor. Ulan acaba şey mi alsam? Fold mu alsam? Hı. Falan diye böyle bir dürtüyor.
Denemen lazım. Yani öyle bir imkanın var. Birkaç ay kullan. Bak. Becerebiliyor musun iOS'suzluğu? Beceremiyor musun?
Beceremem. Yoksa güzel ya ekosistemi yani. Kurunca çok değişiyor.
Sadece Fold tarafında Samsung'un biraz iyileşmesi lazım ya. Diğer rakipler daha iyi yani.
Ya, ben onları falan. Hiç bilmiyorum mesela.
Evet. Yani Samsung'un da iyi olduğu konular var tabii ki ama katlanabilir ilk yapıp yani diğer rakiplerinden nasıl bazı konularda çok bariz geri kaldılar bilmiyorum.
Ben hala Apple'ın o işe adım atacağını düşünüyorum.
Ben de hiç yapmayacaklar.
2025'te falan. Ya. Gerçi 25-24 atlattık da 26 falan olabiliriz. Ya da bir şekilde geciktirdiler. Yani Apple Vision Pro'dan da istediklerini alamadılar ya. Evet, bence bir şekilde. Tutmadı.
Şimdilik en azından.
Aynen. Son haberi vereyim hemen. Aslında daha geçenlerde sosyal medyada çok konuşuldu. Multiplayer ekibinin bir eleştirisi üzerine. Arkane'in ne kadar iyi ne kadar kötü olduğuyla alakalı.
Onları da linç yediler değil mi?
Aynen bayağı linç yediler. Dora zaten hani o konuda ekstra bir sevgisi olduğu için özel videolar falan çekmiş. Çok güldüm. Ama burada tabii olay dizinin kalitesiyle alakalı değil, finansal durumla alakalı. İlk sezonda da büyük bir finansal başarı elde etmemişti diye hatırlıyorum. İkinci sezonla birlikte de 250 milyon dolarlık Arcane dizisi finansal olarak başarısız oldu.
Peki şeyi anlamıyorum.
Başa baş bile gelmemiş bu arada gelirler.
Netflix'te özel olarak yayınlanan bir dizi ya bu. Yani bir de animasyon aşağı yukarı neye ne para harcayacağın da belli değil. Yani o ekonomiyi nasıl tutturamayabilirsin ki? Bir de yani bu kadar sevileni...
Ben sana söyleyeyim olan, onun sebebini. Bak
yani Netflix'e çok kötü bir anlaşma yaptılar o zaman. Ve şeyi mi hesaplayamadılar? Yani bizim çekim, carçut maliyetleriyle...
Bence gereksiz para harcadılar. Bak mesela sebebini söyleyeyim. Şimdi Arcane dizisi bence fena değil. Güzel bir dizi. İzlenir. Bazı sorunları var ama güzel yaptığı çok güzel şeyler. Mesela sanat tarzı muazzam. Animasyonları falan muazzam. Seslendirme aynı şekilde öyle. Evren olarak bence çok güzel bir evreni var. Zaten League of Legends'tan gelme hazır bir evren var. Onun detaylarını yazıyorlar. Biraz değiştirmişler gerçi. Hikaye anlatımında biraz acele ediliyor. Biraz sıkıntı. Karakterler güzel falan. Yani genel baktığında aslında güzel. Müzikleri de fena değil. Hoş.
Ne kaldı lan zaten her şeyi dedim.
Ama sorun ne biliyor musun? Şimdi kitle de var elinde. Dediğim gibi. League of Legends kitlesi var. Direkt geçecek ki haberin içinde şöyle bir detay da var. League of Legends yani dizi çıktıktan sonra çok fazla insan yeni hesap açıp LoL oynamaya başlamış ama çok hızlı bir şekilde pasif kalmış hesaplar. Yani tutamamışlar. Bu normal olur. Bence en büyük sorun şu. Anlamsızca para harcadılar bu işe. Ya mesela 21 Pilots'a işte Strome ondan sonra ne bileyim Imagine Dragons'a ve daha küçük, büyük, bilinen çok fazla müzisyene bu kadar büyük bütçeli iş yaptırmaya ne gerek var? Yani bu kadar
yani belki şey yani geçen
ilk sezonda Sting'e şarkı yaptırmışlar.
Sonuç olarak League of Legends'ın tek yer, Riot'un para kazandığı yer burası değil.
Tabii.
Belki hani biz bunu yapalım Netflix'te olsun. Hani bu bize hem prestij kazandırır hem işte belki yeni oyuncu kazandırır düsturuyla devam ettiler. Çünkü normalde eğer Netflix'e bir iş yapıyorsan o işten kar etmen lazım. Yani Netflix'ten bir para aldığın bir sözleşme var.
Onu da vereyim istersen detayını. 250 milyon dolar harcamışlar. Netflix diziye bölüm başı 3 milyon dolar ödemiş.
3 milyon dolar.
Bak 250 milyon harcamış 3 milyon dolar ödemiş. Onun dışında
yani adamın harcadığı ayrı da bölüm başı 3 milyon dolar değil paraymış.
Tencent de biliyorsun Riot'ta hissesi var. Onlar da yayınlanabilmesi için Riot'a aynı tutarda bir ödeme yapmış. Yani toplam maliyetin yarısından azını karşılamış zaten.
İşte demek ki şey gözüyle bakıyorlar. Yani bu bizim PR'ımız gözüyle bakıyorlar. Ha,
onu söylemiş
ticari,
zaten.
Hani ticari bu, bir amaç gütmüyorlar. Yoksa bu kadar harcamazlar.
Kardan ziyade yani. İnanılmaz bir bilinirlik sağladı demiş. Bu güzel
olabilir.
Ama işte...
Yani mesela Drive to Survive'ın F1'e kazandırdığı kitle bence muazzam. Ben onlardan biriyim yani. Ben Schumacher zamanları, Ray Conan zamanları izliyordum F1'i. Sonra bırakmıştım. Drive to Survive'ı bir izlemeye başladım. Evet, bir anda her hafta F1 takip eden, F1 TV'ye abonelik alan falan bir adama dönüştüm. Evet. O yüzden bu bakış açısı biraz iyi olabilir.
Bağlamlar güzel oluyor. Ben de buradan tüm Sunderland taraftarlarına selam yollayayım. Ben Netflix'in böyle bir faydası var. Till I Die Sunderland diye bir belgeseli var. Tam takım küme düşüyor. Ondan sonra o takımı tekrar çıkma hikayesini anlatmak için belgesel anlaşıyorlar. O sıra takım başına gelmeyen kalmıyor. Takım bir daha mı düşüyor? Öyle bir şey oluyor. Ben de o belgeselle böyle bir Sunderland şeyi kazandım.
Hayranlık.
Hayranlık kazandım.
1 lira faydan oldu mu Sunderland?
Sıfır. Yani sen yani o kadar bak benim şey koleksiyonu var biliyorsun. Tişört alıyorum takımların. Hani Sunderland hiç
İşte bir tane
bir
al o kadar.
Lazım ama.
Ya ben İngiltere'yi çok genel pek sevmiyorum ama ben de gideceğim gibi. Yani bileyim çok ben bir kere gittim Londra'ya.
Benle gez.
Ya iki kere gittim. Yok neyse ya en az bir kere gittim.
Benle gez.
Olabilir. Çok böyle bir sıcak bir ülke gelmedi bana.
Ya benim orada bir ufak bir yaşamışlığım da var ya o yüzden böyle ekstra
bir herkes beğenmek geliyor zorunda
değil tabii ki canım yani. Yoksa sizi seveceksin.
Evet. Yani herkes hitap etmeyebilir ama bilmiyorum. Geldi mi?
Geldi.
Badana. Evet. Sen mi yapıyorsun ben aynen. Beraber.
Tamam. Şimdi öncelikle yorumlarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine okuyacağız zaten.
Dinleyicilerinizi özellikle.
Dinleyicilerinizi ben bekliyorum. Kerem'e zaten
bana
maşallah.
Yok ben birkaç kere ben deydim de çok
bu daha, fanatiklik daha konusunda. Naif, evet. Ama senin girdiğin ağır seviyeyle ben basit bir şey söylüyorum. Ne diyorum? Sen bayağı hakaret etmen gerekiyor.
Bilmiyorum. Sana olan bu nefreti ben, nasıl şey yapacağız?
Ben de bilmiyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz.
Seneye görüşürüz.
Seneye görüşürüz.